Ayrım 28, sayfa 179. Woody Allen. 1 Aralık 1935. Milliyeti Amerikalı. Burcu Yay. En önemli filmleri: Annie Hall 1977, Manhattan 1979, Hannah ve Kız Kardeşleri 1986. Sözün özü: ben popüler kültür insanıyım. Bira ve köfte eşliğinde beyzbol seyretmeyi tercih ederim. İdolu Ingmar Bergman gibi Woody Allen da hayatın hep olumsuz yanlarına odaklanmayı tercih etmiştir. Hatta "ben Beşiktaş'ken üzerimde kapkara bir bulut vardı" diye bunun şakasını da yapmıştı. Her ne kadar Woody Allen ya da gerçek adıyla Alan Stewart Koningsberg Midwood Brooklyn'de büyürken bir takım zorluklar yaşamış olsa da hayatı hiçbir zaman sonradan resmettiği kadar kasvetli olmamıştır. Mesela ilkokuldayken ileride defalarca canlandıracağı gibi sıska ve utangaç bir kaybeden olmak şöyle dursun: sihirbazlık numaraları, derslerdeki haylazlıkları ve öğle tatilinde kirişi kırıp soluğu sinemada alışıyla meşhur, gayet sempatik ve dışa dönük bir atletti. Ev hayatındaki azıcık dramaya da sürekli kavga eden anne babası Nettie ve Martin yaratıyordu. Yönetmen o günleri ayrılmamalarının tek sebebi birbirlerine kesinlikle en ufak bir iyilik bile yapmak istememeleriydi şeklinde hatırlamaktadır. Silahla ateş etmek dışında birbirlerine yapmadıkları kalmamıştı. Daha lisedeyken komedi yeteneğini New Yorklu köşe yazarlarına espriler satarak parayı çevirmeyi başarmıştı. New York Üniversitesi'ne kabul olur. Fakat vaktinin çoğunu kulağa ve çok daha Yahudi gelmeyen Woody Allen adı altındaki televizyon yazarlığını yaparak geçirmesi yüzünden 1953 yılında arkasında kısa ve başarısız bir akademik kariyer bırakarak New York Üniversitesi'nden atılır. Birkaç yıl içinde Caesar Hawes adlı komedi skeç programının yazar ekibinde yer alarak haftada 1500 dolar kazanmaya başlamıştır. Bu arada 3 evliliğinden ilkini aynı mahalleden olduğu Harlene Rosen ile yapar. Rosen kısa süre içinde Allen'ın popülerliğini giderek artan stand-up gösterilerindeki vazgeçilmez komik unsur durumuna düşer. Ardından da 1962'de nafakasını almaya başlar. Ayrılıkları biten bu ilişki, kendine güvensiz ama cinsel iştaha doymak bilmeyen komedyenin art arda kendini içinde bulacağı epey bir sayıda sallantılı romantik ilişkinin başlangıcı sayılır. Allen, 1960'lı yıllarda Amerika'nın en ünlü komedyenlerinden biri haline gelir. Bir dizi başarılı tiyatro oyunu ve New Yorker dergisinde yayınlanan matrak makaleler yazmanın dışında televizyondaki The Tonight Show adlı söyleşi programının müdavim konuğu haline geldi. Hatta Life dergisinin kapağına bile çıktı. Aktris Louise Lasser ile yapmış olduğu ikinci evliliği de fırtınalı bir şekilde geçti ve Allen'ın sinemada ilk adını duyurmaya başladığı döneme denk gelen 1969 yılında kendisinden beklendiği şekilde son buldu. 1965-1975 yılları arasında tek başına ve ortaklaşa gişede hatır sayılır bir başarı yakalayan bir dizi anarşik komedi yazdı ve yönetti. Sonradan Erken ve Sleepy gibi filmlerin yerini çok geçmeden çağdaş, romans ve ilişkiler odaklı, sanatsal açıdan daha iddialı yapılar aldı. 1977'de Annie Hall'ın Oscar'ları silip süpürmesinin ardından 1979 tarihli Manhattan ile tüm üst orta sınıf nevrotik entelektüellerin hamisi konumuna geldi. 1980'ler ve 1990'lar boyunca neredeyse her sene yeni bir film çekerek zeki ve sofistike komediler ve arada bir de ağdalı dramalar ortaya koymaya devam etti. Yeni sevgilisi Mia Farrow'u yıldızlaştıran da bu filmler oldu. 12 yıl süren ilişkileri boyunca iki çocuk evlat edinen çift bir tane de kendileri yaptılar. Bu ilişkisi de 1992 yılında Farrow'un Allen'ın dairesindeki şöminenin üstünde 21 yaşındaki evlatlık kızları Son Yi Previn çıplak Palo Deans fotoğraflarını bulmasıyla sona erdi. Meğer Allen ve Previn aylardır daha sonra kamuoyuna yansıdıktan sonra bile devam ettirdikleri gizli bir birliktelik yaşamaktaymış. Bunu bütün pisliklerin ortaya döküldüğü ve Farrow'un çocuklarının vekaletini almasıyla sonuçlanan uzun bir mahkeme süreci izledi. Allen'ın iddiasına göre Farrow onu öldürmekle tehdit etmiş. Hatta ona bıçak ve şişe ile delik deşik ettiği sevgililer günü kartı yollamış. Farrow, Allen'ın 7 yaşındaki kızlarını taciz etmekle suçlayınca o da karşı dava açtı. Hakim, cinsel taciz suçlamasının asılsız olduğuna hükmetse de Allen'ın çocuklarının görmesine yasak getirdi ve yönetmeni "narsistlerin en kalın kafalısı" olarak yaftaladı. Bu süreçle gelen kötü şöhret Alan'ın sinema kariyerini pek etkilemedi. Hatta ileriki yıllarda Farov'un son yeğenin çıplak fotoğraflarını bulması için hayatımdaki en büyük şanslardan biri demiştir. Zaten Alan, 70'li yılların sonunda popüler olduğu kısa süreli altın çağının dışında hiçbir zaman gişedeki başarısıyla tanınan bir yönetmen olmadı ve filmleri ufak ama sadık bir grup şehirli entelektüel tarafından takip edilmeye devam etti. 1997 yılında Sonyi ile evlenen Alan, hayatındaki en büyük tutkuları olan film çekmeyi, caz klarnet çalmayı ve New York Knicks maçlarına gitmeyi aşağı yukarı bu sıralamayla sürdürdü. Her ne kadar eleştirmenler tarafından yönetmenin bazı son dönem yapıtlarına vasat bularak yerse de, örneğin bu zayıf halkalardan biri sayılabilecek 2002 yapımı Hollywood Ending filmi ana fikri, yönetmen tarafından bir maç kataloğunun arkasına karalanmıştır. Birinci sınıf oyuncular, günümüz sinemasındaki az sayıda gerçek dehadan biri olarak kabul edilen Woody Allen'la çalışmak için hala sıraya girmektedir. Huysuz yönetmenin saçma seçmeleri. Allen'ın son derece kısa süren, sıra dışı ve bazen basbayağı tuhaf oyuncu seçmeleri çok meşhurdu ve en deneyimli aktörleri bile sudan çıkmış balığa çevirirdi. Emektar yazar, aktör ve seslendirme sanatçısı Stanley Rapp seçmelere katıldığında, Alan Ross'un repliklerinin kendinden ayrı bir odada yarı açık bir kapının ardından okuması konusunda ısrarcı olmuştu. Sonunda Ross bu rolü almıştı. Christopher Walken'ın Annie Hall için katıldığı seçme bu kadar tuhaf olmasa da yine de sinir bozucuydu. Bir ofise çağrıldım diye anlatırken Walker, içeride Woody Allen oturuyordu. Bana tek kelime ettiğini bile hatırlamıyorum. Ardından da filme seçildim. Diane West ise Hannah ve kız kardeşleri filmdeki rolü almasının epi topu 30 saniye sürdüğünü anlatır. Elin bana şöyle bir baktı. Merhaba dedi. Birilerinden benim için parodimin çekmesini istedi. Bana çok teşekkür etti ve odadan çıkarıldım. Çıkarken benden sonraki aktrisi aynı uygulamayı yapılırken gördüm. Şok olmuştu. Ancak söz konusu olan Alan'dı ve menajerim beni önceden uyarmıştı. Onunki uyarmamış, kadın resmen alıfallamıştı. Goldie Hawn, herkes seni seviyorum der için katıldığı mülakat yönetmenin özel gösterim odasında gerçekleşmişti. Alan bu odayı oyuncuların üzerinde daha rahat hakimiyet kurabilmek için özellikle tercih etmektedir. Normalde Alan, mülakata oyunculardan daha erken gelerek en rahat yere oturmalarının önüne geçmeyi adet edinmiştir. Fakat Hawk onu ekarte ederek kanepeye kurulmayı başarmıştı. Bunun üzerine Alan sessiz kalma silahına başvurmuştur. Hawk'ın gerginlikten dudaklarımı ısırıyordu. Çünkü o hiçbir şey söylemiyordu diye tasvir ettiği durum. Seçmelerine katılmış olan diğer aktörlerin söylediğine göre sıkça başvurduğu bir teknikti. Hawn, gergin havayı yumuşatmak için yönetmene son yaptığı seyahatten bahsetmeye kalkışınca Alan onun sözünü kesti ve "Lütfen odadan çıkıp benim de konuşmama müsaade eder misin?" diyerek iğneleyici yüzünü gösterdi. İngiliz aktris Rebecca Hall ise uzun yıllara yayılmış bir mülakatta olduğunun farkında bile değildi. Son derece utangaç biri olan Hall, ilk görüşmelerinde Alan'a yeşil kazayla ilgili iltifatta bulunur. Alan, "Evet, Aziz Patrick günü için giydim." diye cevap verir ve mülakat orada son bulur. Sonraki birkaç yıl boyunca Alan, İngiltere'de peş peşe filmler çeker. Ancak hiçbirinde Hell yoktur. Derken 2007 yılında Winski, Cristiano Barcelona için tekrardan denemelere katılır. Bu sefer görüşme Alan'ın ofisinin önündeki koridorda gerçekleşir. Yüzüme alaycı bir ifadeyle baktı ve "Daha önce tanışmış mıydık?" diye sordu. Ben de "Evet, tanışmıştık." dedim. Bunun üzerine "Amerikan aksanı yapabilir misin?" diye sordu ve ben de "Evet, yapabilirim." dedim. Verdiği karşılık "Peki, hoşça kal." oldu. 2 hafta sonra Hal rolü almıştır. Eylül Şarkısı. Alan'ın oyunculara karşı takındığı tuhaf tavırlar sadece seçmelerle sınırlı değildir. Sette de çalışılması zor, tam bir baş belasına dönüşebilmektedir. Alan, Alda'nın kendi sözleriyle, "Woody sizi adeta bir mutfak robotunun içine tıkar ve aleti çalıştırır. Hatta bazen o robot sizi filmden tümden kesip atar." 1987 yılında Alan kasvetli melodramı September için 2 kez oyuncu kadrosunda değişikliğe gitmiştir. Üstelik bunlardan ikincisi filmin çekimleri bittikten sonra gerçekleşmiştir. Vermont'ta oturan ve evli en yakın arkadaşına duyduğu ilgi yüzünden kendisini arzulayan komşu kadını burun kıvıran problemli yazar Peter rolü ilk olarak Christopher Walken'a verilmişti. Fakat çekimler başlamadan Walken'ın bu karakter için fazla seksi olduğuna kanaat getiren Alan, ondan vazgeçerek rolü oyun yazarı ve aktör Sam Spain'a verdi. Ama filmin bitmiş hali Ellen'ın kafasında yeni çekinceler oluşturdu. Filmi seyrettikten sonra birçok hata fark ettim. Karakterlerle ilgili olarak da daha iyi bir iş çıkarabilirmişim diye homurdanmaktaydı. Bazı replikler çok gereksizdi. Öte yandan söylenmiş olması gereken ama söylenmeyen şeyler vardı. Ellen vasatın altında olarak nitelendirdiği filmi gösterime sokmak yerine tüm filmi yeni bir oyuncu kadrosuyla baştan çekmeyi tercih etti. Shepard'ın yerine Sam Westerman aldı ve neredeyse bütün kilit rollerin oyuncuları değişti. Yeni oyuncu tercihleri de sorunluydu. Mesela Denton Ellerton'u boşalan dahi fizikçi rolüne bu rolü eline yüzüne bulaştıran yaşlı başlı Jacob Warden getirilmişti. Her ne kadar eleştirmenler filmin 1980'li yılının Aralık ayında gösterime giren ve hayli boş salonlara oynayan bu versiyonuna ılımlı tepkiler gösterseler de Ellen hala ikna olmamıştır. Gerçek şu ki September'ı bir kere de daha çekmek istiyorum diyerek yürekleri ağza getirmiştir. Korku temalı. Woody Allen'ı fobik olarak nitelendirmek hafif kaçar. Yönetmenin nefret ettiği ve nevrotik bir korku beslediği o kadar çok şey vardır ki. Gemiler, uçaklar, gün ışığı, karanlık, köpekler, geyikler, Ağustos böceklerinin çıkardığı ses, araba kullanmak, köprüler ve kapalı alanlar. Söylentiye göre Alan bir keresinde sırf bir tünelden geçmemek için 160 kilometre ekstra yol gitmişti. Asansörler de onun ödünü koparmaktadır. Kısa asansör yolculuklarından önce gazetenin satın aldığı zamanlar olduğunu itiraf etmiştir. Çünkü 30 saniye boyunca asansörde kafamın içinde düşüncelerle baş başa kalmak istemiyordum. Bu mekanizmayı kullanmaktan o kadar nefret ederdi ki Christina Ricci ve Jason Biggs 2003 yapımı Anything Else filminin basın toplantısına ulaşmak üzere kendisiyle beraber 3 kat merdiven çıkmaya zorlamıştır. Parlak renkler de Alan'ın asabını bozar. Filmlerinde sürekli mat toprak tonlarında kostümler giymesinin nedeni de budur. Ayrıca açık havadayken kendini haşerelerden korumak amacıyla arıcı maskesi taktığı da bilinmektedir. Fakat mikroplar açık ara şu hayattaki en büyük korkusudur. Mikrobik istilacılar konusunda o kadar paranoyaktır ki Mia Farrow'a sevgili oldukları dönemde kadına tabak çanak kullanmayı yasaklamış. Sadece tek kullanımlık kağıt tabak ve bardaklar kullanılmasını talep etmiştir. Kendisi için ayrı bir duş yaptırana kadar Mia Farrow'un evinde kalmayı reddetmiş. Duş takıldıktan sonra da kıymetli ayaklarını pis suya yaklaştırmayı göze alamamış. Atık su gideri yanında değil de ortada olduğu için bu duşu da kullanamayacağını beyan etmiştir. Farrow'un küçük çocuklarıyla evlat edinme aşkı ise Alan'ın mikrop fobisini daha da azdırmıştır. Farrow ne zaman çocuklardan birinin altını değiştirecek olsa soluğu evin dışında aldığını kendisi de kabul etmiştir. Ve dahası Farrow polyester yerine pamuklu çarşaflar kullanma fikrini ortaya attığında Alan bu değişikliğe rıza göstermeden önce birkaç hafta terapi görmesi gerekecekti. Kahrolası leke. Pek şaşılmayacağı üzere Alan aynı zamanda birinci sınıf bir hastalık hastasıdır. Alan, Mia Fallow'a olan ilişkisinin sonlarına doğru Lyme hastalığı, kronik yorgunluk sendromu ya da AIDS kapacağı korkusuyla onunla seks yapmayı toptan bırakır. Farrow'a göre ise Alan'ın asıl derdi iktidarsızlıktır. Aktris Penelope Cruz'un anlattığına göre Vicky Cristina Barcelona'nın çekimleri sırasında Alan, Scarlett Johansson'la çelişme sahnelerinin çekileceği gün elinde fark ettiği bir lekeyi dermatologlarına göstermek üzere seti terk etmiştir. Keçileri kaçırmış. Bir de Alan'ın fobi ya da kuruntu diyemeyeceğimiz ancak düpedüz tuhaf diğer takıntıları vardır. Mesela her sabah kahvaltıda aynı şeyleri yer içerdi. Cheerios marka gevrek, bir adet muz ve erik suyu. Muz, gevreğin içine konmadan önce tam 7 parçaya ayrılırdı. Öğle yemeğinde beyaz ekmek üzerine ton balıklı salata yer, domates, marul ya da istediğinden farklı bir malzemeyi asla kabul etmezdi. Hayvanlara karşı o kadar büyük bir nefret beslemektedir ki, işgüzar bir hayvanı kendisine ulaştırmak üzere kapıçısına minik bir tavşan bıraktığında öfkeden kudurmuştur. 2008 yılında New York Kuşseverler Derneği, yönetmenin düzenlenecek olan ilk ulusal güvercin gününe bizzat katılarak şehrin güvercinleri hakkında sarf ettiği ırkçı hakaretleri kamuoyu önünde telafi etmeye davet eder. Bir senaryosunda güvercinler için kanatlı sıçanlar ifadesini kullanmış olan Alan, doğal olarak bu daveti geri çevirir. İsyankar haham. Mia Farrow'un açtığı vesayet davası, Alan'ın bir mahkeme salonuna yaptığı ne ilk ne de son ziyarettir. Aslına bakılırsa yönetmen, Hakkını mahkemelerde arama konusunda hiç de çekingen değildir. Özellikle de kendisinden izinsiz olarak benzerlerini kullanan reklamcılara karşı. 1985 yılında bir video kaset perakende zincirini bir reklamda kendisinin bir benzerini kullandıkları gerekçesiyle tazminata mahkum ettiler. Ertesi sene Men's World Outlaws adlı bir erkek giyim mağazası aynı sebepten Allen'a 425 bin dolar ödemek zorunda kalır. Ancak hala tüm bu davalardan dersini almamış olanlar olacak ki, hipsterları giydiren Amerikan Apparel firması 2008 yılında yeni bir numara çevirmeye kalkar. Allen'ın Annie Hall filmindeki fantezi dünyasında geçen bir sahnedeki Hasidik Yahudi kıyafetleri içerisinde görüntüsünü reklam panolarında ve internet reklamlarında kullanır ve pejmürde bir şıklığı pazarlama derdindeki firmadan bir yetkili Yahudi gazetesi The Forward'a Woody Allen bizim ruhani liderimiz diye beyanatta bulunur. Allen bunu hiç de komik bulmaz. Kendisinin onayı alınmadan bu görüntünün hem sokaklarda hem de internette kullanılmasını son derece menfur ve sakıncalı bularak Amerikan Apple'a karşı 10 milyon dolarlık bir tazminat davası açar. Taraflar 2009 yılında 5 milyon dolarlık bir tazminat üzerinde anlaşır. Ayrım 28 sonu, sayfa 186.